Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâle Allahu ya İsa inni mutevaffike ve rafiuke ileyye ve mutahhiruke minellezine keferu ve mutahhiruke
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 5 Ferverdin 1403, Hicri Gamer'i 13 Ramazan 1445 ve Miladi Takvim'le 24 Mart 2024 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Çalınan Çocukluk, Dinleyicilerle Baş Başa ve Hidayet Hadisi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Moskova'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Rusya hükümeti ve halkına başsağlığı diledi. Putin, Moskova'daki terör saldırısının faillerini en ağır cezalarla tehdit etti. Hint Okyanusu'nda İran, Rusya ve Çin'in ortak deniz devriyesi. İran'da beyaz eşya sektöründe 400 milyonluk dolarlık ihracat üretim artışı yaşandı. Dünya saatiyle eş zamanlı olarak Azadi Kulesi'nin ışıkları söndü. Ve Gazze Savaşı'nda şehit sayısı 32.142'ye çıktı. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Moskova'da düzenlenen terör saldırısı nedeniyle çok sayıda Rus vatandaşın hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından dolayı Rus hükümeti ve halkına başsağlığı dileğinde bulundu. Öte yandan Moskova'nın yakınlarına yaşanan kanlı terör saldırısına tepki olarak Rusya Devlet Başkanı bir günlük yas ilan etti ve bu saldırının faillerinin ağır şekilde cezalandırılacağı tehdidinde bulundu. Teröristler Moskova'nın yakınında Korokos Belediye Binası iş kompleksine saldırdı. Bu terör olayında ölü sayısı artmaya devam ederken Russia Today TV haber kanalı editörü Margarita Simonyan, Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısının 143'e ulaştığını, yüzden fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Korokos şehrinde yaşanan terör saldırısına ilk tepkisinde bu terör olayında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletirken, bugün 24 Mart'ta kamuoyunda yas ilan ederek kanlı ve vahşi bir terör saldırısı şeklinde bir nitelendirmede bulundu. Rusya Devlet Başkanı bu ülkenin halkına, güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin tüm teröristleri ve suç ortaklarını tespit edip yargı sistemi tarafından cezalandırılacağına dair güvence verdi. Putin şu tehditte bulundu. Bu saldırının arkasında olan, planlayan ve uygulayan herkes tespit edilecek ve adil fakat ağır bir şekilde cezalandırılacaktır. Rusya en zor sınavlardan defalarca geçti. Bu sefer de öyle olacak. Rusya Devlet Başkanı ayrıca şunları kaydetti. Hiç kimse Rus milletinin birliğini ve gücünü sarsamayacak ve çok etnik gruptan oluşan Rus toplumuna nifak tohumları ekemeyecek. Asıl mesele bu terör saldırısının arkasında olanların artık yeni bir suç işlemesine izin verilmemesidir. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Hint Okyanusu'nda İran, Rusya ve Çin'in ortak deniz devrisi yapacağını duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehrami İrani dün yaptığı açıklamada şunları kaydetti. İran, Rusya ve Çin arasındaki ortak tatbikatın devamı kapsamında Hint Okyanusu'nun kuzeyinde deniz güvenliğini sağlamak amacıyla ortak deniz devriyesi çalışmaları sürüyor. Amiral Şehram İrani sözlerine şunları ekledi. Bu yılki ortak deniz tatbikatına İran, Rusya ve Çin önceki yıllardan farklı olarak gemi sayısında yetenek ve kapasite artışıyla katıldı. Son 4 yıldır Rusya ve Çin ile ortak tatbikat düzenleyen İran bu yıl ülke sayısında artışlı tatbikat gerçekleştirdi. Amiral Şehrami ayrıca şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun stratejik deniz kuvvetleri ülkenin ekonomik can damarının güvenliğini sağlamada eskort, gemi ve destroyer göndererek derin okyanuslarda gemi taşımacılığının güvenliğini sağlamada ulusal ve uluslararası düzeyde güvenliği sağlamıştır. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı ayrıca şunları kaydetti. Hali hazırda Deniz Kuvvetleri'nin 97. filosu Elben Destroyer'ini ve Aden Körfezi'nde bir destek birimini ve Kızıldeniz'e eskort eden gemileri içeriyor. İran Ev Aletleri Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri ülkenin beyaz eşya sektöründe 400 milyon dolarlık ihracat ve üretim artışını açıkladı. İran Ev Aletleri Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Umid Fazelinia, İran'ın ekonomi muhabiriyle yaptığı röportajda şunları belirtti. Beyaz eşya sanayi alanında Hicri Şemsi 1402 yılında 19 milyon 500 bin adet beyaz eşya üretimi ve 400 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmesi 1401 yılına göre üretimin arttığını göstermektedir. İran Ev Aletleri Üreticileri Birliği Genel Sekreteri şunları kaydetti. İran'da 1401'de 16 milyon 500 bin adet her türlü ev aleti üretilirken 1402'de bu sayı 19 milyon 500 bine çıktı. Umid Fazelinia ayrıca şunları kaydetti. Bazı şartların yerine getirmesi durumunda 1403 yılında 22 milyon 500 bin adet cihaz üretimine ulaşacağız. İran Ev Aletleri Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri İran mallarının fiyatının diğer ülkelerdeki benzer ürünlere göre çok daha düşük olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi. Serbest piyasanın beşiği olan Amerika'da beyaz eşya fiyatları İran'daki benzer ürünlerin fiyatlarına göre çok daha yüksektir. İran'ın Tahran'da yer alan ulusal sembolü Azadi Kulesi küresel dünya saati etkinliğiyle eş zamanlı olarak söndürüldü. İran'ın bildirdiğine göre dünya saati, Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından organize edilen küresel bir etkinliktir. Bu etkinlikte dünyadaki ünlü yapılar ve binalar iklim değişikliği ve enerjiyi koruma konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Mart ayının son cumartesi günü ışıklarını ve gereksiz elektronik ekipmanlarını bir saat süreliğine söndürürler. Buna göre küresel çevre destek amacıyla Tahran'daki Azadi Kulesi'nin de ışıkları söndürüldü. Dünya saati töreni dün gece 23 İran'ın Tahran'da yer alan ulusal sembolü Azadi Kulesi küresel dünya saati etkinliğiyle eş zamanlı olarak söndürüldü. İran'ın bildirdiğine göre dünya saati Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından organize edilen küresel bir etkinliktir. Bu etkinlikte dünyadaki ünlü yapılar ve binalar iklim değişikliği ve enerji koruma konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Mart ayının son cumartesi günü ışıklarını ve gereksiz elektronik ekipmanlarını bir saat süreyle söndürürler. Buna göre küresel çevreye destek amacıyla Tahran'daki Azadi Kulesi'nin de ışıkları dün gece söndürüldü. Minakari İran'ın kadim ve popüler sanatlarından biri olup halen de pek çok sanatçı bu alanda sanat eserleri yaratmaktadır. Minakari, metalin minerallerden ve metal oksitlerden yapılmış renkli sığırlarla karıştırılıp boya kabininde eritilerek eşsiz şaheserler yaratıldığı eski ve göz alıcı bir sanattır. Minakari yaklaşık 5000 yıllık geçmişi olan ve el sanatı sayılan bir sanattır. Günümüzde çoğunlukla bakır üzerine yapılan bu sanat, altın, gümüş ve çömlek üzerine de yapılabilmektedir. Bu özgün İran sanatı tarih boyunca pek çok iniş çıkışlar geçirmiş ve bugün İran'ın en popüler el sanatlarından biri olarak biliniyor. Minakari sanatı tabak, vazo, tepsi, şekerlik gibi tabaklarda ya da kolye, bilezik, yüzük mührü, hatem mührü gibi süs eşyalarında, tablo, heykel ve dekoratif objelerde kullanılmaktadır. İran'da minakarinin ilk örnekleri Ahameniş dönemine kadar uzanıyor. O zamanlar bu sanat kapları bir metal nesneyle süslemek için kullanılıyordu. Selçuklu ve Safavi dönemlerinde minakari en parlak noktasına ulaşmış ve İranlı sanatçılar yaratıcılık ve zarafetle çeşitli yemek ve objeler üzerinde özgün motifler ve tasarımlar yaratmışlardır. Minakari tabaklar ve objeler mutlu renkleri ve zarif tasarımları nedeniyle çok güzel ve göz alıcıdır. Sağlamlık ve dayanıklılık açısından minakari tabaklar ısıya ve darbelere karşı dayanıklı olup uzun ömürlüdür. Sanatsal değeri açısından ise minakari tabak ve objeler üretiminin inceliği ve zorluğu nedeniyle yüksek sanatsal değere sahiptir. Nakşi Rüstem, İran'ın kadim tarihinin 3 dönemine ait değerli miras. İran'ın güneyindeki Fars ilinde yer alıyor ve bugünlerde Nevruz turistlerine ev sahipliği yapıyor. Fars eyaletinin Mervdeş şehrinin kuzeyindeki Zangi Abad'da bulunan tarihi, antik ve turistik Nakşi Rüstem kompleksi İran'ın önemli tarihi turistik mekanlarından biridir ve Nevruz gezginleri ve turistleri İran'ın bu güney iline seyahat ederek bu kompleksi ziyaret etmektedir. Devasa taş levhalara sahip Nakşi Rüstem'in tarihi kompleksi, Elamlılar, Ahamenişliler ve Sasanilerden oluşan 3 antik tarihi dönemi hatırlatıyor. Nakşi Rüstem kompleksindeki önemli tarihi mekanlar arasında mezarlar, en eski binalar, kabartmalar, eski İran yazıtları, eski taş yazıtlar ve eski İran resimleri yer almaktadır. Siyonist ordusunun saldırılarında Gazze şeridinde şehit sayısı 32.142 kişiye yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce Siyonist soykırımcı rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde Filistinlere yönelik saldırılarında şehit sayısının 32.070 kişi olduğunu açıklamıştı. Haberimizin bildirdiğine göre Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada Siyonist rejim ordusunun Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 72 Filistinlinin şehit olduğunu, 7 Ekim'den bu yana şehit sayısının 32.142'ye yükseldiğini duyurdu. Ayrıca bu dönemde 74.412 Filistinli de yaralandı. Raporlara göre İsrail'in Gazze şeridini işgali bu bölgenin tarım endüstrisine zarar verdi. Öyle ki bu bölgenin tarım arazileri yok edildi. Bu arada Shams News Telegram kanalında şunları bildirdi. İşgalci Siyonist rejim ordusu Gazze'nin güneyindeki Kuvvet Meydanı'nda insani yardım bekleyenlere karşı yeni bir katliam gerçekleştirdi. Siyonist işgal rejim güçleri ayrıca Gazze şehrindeki El Şifa Hastanesi'nin birçok bölümünü ateşe verdi. Kudüs Haber kanalı Telegram üzerinden Gazze'deki El Şifa Tıp Kompleksi çevresindeki evlerin ve konutların yıkılmasına ilişkin görüntüler yayınladı. Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan halk ırkçılık ve faşizme karşı protesto için cumartesi günü sokaklara çıkarak Gazze'ye desteklerini haykırdılar. Filistin destekçileri Paris'te yağmura rağmen ayrımcılık karşıtı aktivistlerle birlikte yürüdü. Göstericiler bu ülkede yabancılara ve göçmen vatandaşlarına yönelik ırkçılığa son verilmesini talep ettiler. Ayrıca 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altında olan Gazze'ye desteklerini açıklayarak bölgede derhal ateşkes çağrısında bulundular. Filistin ve Güney Afrika bayrakları taşıyan göstericiler bu savaş değil bu soykırım sloganı attılar. Fransa'nın farklı şehirlerinin sokakları acil ateşkes ve Siyonist rejimin Gazze'deki suçlarına son verilmesini talep eden Filistin destekçilerinin sık sık yürüyüşlerine tanık oldu. İsrail ordusu son 169 gündür sürekli olarak hava, kara ve deniz saldırılarıyla Gazze şeridini hedef alıyor ve 32 binden fazla Filistinli öldürmenin yanı sıra bu bölgenin altyapısını hedef aldı ve Gazze halkına karşı benzeri görülmemiş insani felaketin yaşanmasına neden oldu. Sırada bültenimizin son haberi var. Nijerya'nın siyasi, sivil ve genç aktivistleri Nijer'in Amerika ile yaptığı askeri anlaşmanın iptalini övdü ve bunu Nijer'in gerçek ulusal egemenliği lehine bir hareket olarak değerlendirdi. Nijer'in siyasi ve sivil aktivisti Zodi, bu Afrika ülkesinin başkenti Niamey'de İran Press Haber Ajansı muhabirine verdiği röportajda Nijer'in Amerika ile askeri anlaşmasının iptal edilmesinin öneminden bahsederek, Nijer gerçek yönetime doğru ilerlerken bu eylem faydalıdır dedi. Bu genç Nijeryalı aktivist Amerikalıların tehlikeli olduğunu belirterek, Nijer'deki yeni siyasi durumla birlikte bu ülkenin ulusal egemenliğini zayıflatacak herhangi bir ikili işbirliği ve ortaklığın artık kabul edilmesi mümkün değildir açıklamasında bulundu. Nijer vatandaşı Kabiru Muhammed, Niamey'de İran Press muhabirine verdiği röportajda, Amerikan askerlerinin Nijer'deki varlığının terörle mücadelede etkili olmadığını belirterek, Nijer, Amerika ile yaptığı askeri anlaşmanın iptal edilmesi faydalı bir karardı çünkü bu halkın iradesidir ifadesinde bulundu. Bir diğer Nijeryalı genç olan Rabiyo Bubakar, İran Press muhabirine verdiği röportajda, Amerika ile yapılan askeri anlaşmanın iptalini Nijer'in ulusal egemenliğine fayda sağlamak olarak değerlendirdi ve şunları kaydetti. Amerikan ordusunun varlığına rağmen Nijer'de terörizm ortadan kaldırılmadı. Bir diğer Nijeryalı genç aktivist İran Press muhabirine verdiği röportajda Nijer'in Amerika ile yaptığı askeri anlaşmanın iptalini Nijer'in tam bağımsızlığı çerçevesinde alınan doğru karar olarak değerlendirdi. Nijer merkezli askeri hükümet geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamada Amerikan Savunma Bakanlığı ile yaptığı askeri ve işbirliği anlaşmasını iptal ettiğini ve bu eylemle Amerikan birliklerinin Nijer'deki varlığının fiilen sona ermiş sayıldığını açıklamıştı. Nijer'deki iki askeri üste yaklaşık 1100 Amerikan askeri bulunuyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 5 İsvan 1403 ve miladi takvimle 24 Mart 2024 Pazar. ...1350 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Ramazan 95'te Emevi Hanedanı'nın zalim ve kana susamış hükümdarı Hocaj bin Yusuf Sagafi helak oldu. Abdülmelik Mervan ve Hişam İbni Mervan dönemlerinde yaşıyordu. Çok acımasızdı ve hükümet muhaliflerine, özellikle Hazreti Ali Aleyhisselam'ın izleyenlerine katletmek ve işkence etmekte öncüydü. Bazı tarihçiler Hocaj emriyle öldürülenlerin sayısını 120 bin kişiye kadar yazmışlardır ancak Hicri Kameri 74'te Mekke'ye saldırı ve Allah'ın evini yıkma onun gaddarlıkları arasındaydı. Hocaj işlediği cinayetler nedeniyle kabuslar görerek nihayet bugün öldü ve cesedini öfkeli insanların fark edemeyeceği bir yere gizlice gömüldü. ...772 yıl önce bugün Hicri Şems'i 5 Ferberdin 631'de Hindistan'ın Farsça şiir yazan ünlü şairi Emir Hüsrev Dehlevi, Hindistan'ın kuzeybatısında yer alan Beytali kentinde dünyaya geldi. Dehlevi genç yaşta şiir alanında yeteneğine güzel ürüne serdi. Dehlevi Delhi'nin ünlü ariflerinden Nizamettin Evliya'nın müritlerinden biriydi. Dehlevi İran ve Hindistan edebiyatı ve musikisine musallat olmakla birlikte Arapça ve Farsça'yı da çok iyi bilirdi. Nitekim bu yetenekleri onu Fars edebiyatının en çok çalışan şairlerinden biri yaptı. Dehlevi'den 8 mesnevi ve 5 şiir defteri geride kaldı. Dehlevi mesnevilerinde İranlı büyük şair Nizami'den çok etkilendiğini ortaya koydu. On yıl önce bugün Hicri Şems'e 5 Ferverdin 1393'te İranlı büyük tarihçi ve edebiyat ustası Doktor Muhammed İbrahim Bastani Paris'i hayata gözlerini yumdu. Doktor Paris'i Hicri Şems'e 1304'te İran'ın güneyinde Sircan yöresinin Paris köyünde dünyaya geldi. Paris'i ilk eğitimini burada tamamladıktan sonra akademik eğitimine devam etmek üzere Tahran'a geldi ve Tahran Üniversitesi'nde tarih okudu ve en son bu dalda doktora derecesini de kazanmayı başladı. Ve aynı üniversitede ders vermeye başladı. Paris'te gençlik çağından itibaren yazarlığa ve şairliğe ilgi duymaya başladı ve Fransızca ve Arapçadan bazı eserleri Farsça'ya çevirdi. ...117 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Ramazan 1328'de İranlı fakih ve arif Mirza Cihangir Han Kaşgai vefat etti. Kaşgai İsfahan'da birçok öğrenci yetiştirdi ki bunlar arasında Şehit Ayetullah Müderris ve Ayetullah Burucerdi'ye değinebiliriz.
Bugünkü podcast'imizde Aksa İntifadası'nın kökenleri ve İsrail rejiminin Filistin halkı üzerindeki kontrol sistemini mümkün olduğunca tamamlama yönündeki eylemlerinden bahsetmek istiyoruz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Ben Mehtap Mahir. Çalınan Çocukluk isimli podcast'in bir başka bölümünde İsraillilerin yarattığı sosyopolitik arka planı ele almak istiyoruz. Sonunda Filistinlilerin sabrını taşıran ve intifaya neden olan bir girişim. Ancak İsrailliler yine de Filistinlilere karşı baskı ve cinayetlerine devam ediyorlar. Eylül ekibinde ırkçı rejim İsrail ve Filistin rejimi arasındaki siyasi müzakereler hız kesmeden bir kriz ve çıkmaz döngüsüyle birlikte sürüp gitti. Filistinlilerin zorlu ve meşakkatli yaşamı sürüyordu. Bitmek bilmeyen ve dayanılmaz günlük baskılar, kontrol noktaları ve hızla inşa edilen ve Filistin kasabalarını çevreleyen İsrail yerleşim yerlinin aşina görüntüleriyle özetlenen bir hayat. Sonunda işgal altındaki topraklarda yaşanan büyük bir ayaklanma dünyanın dikkatini çekti. 29 Eylül 2000'deki ayaklanma Filistin halkı tarafından ikinci intifada olarak adlandırıldı. İsrail güçleri Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da çok sayıda Filistinliyi şehit etti. Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde çatışmalar devam etti. 2 ya da 3 hafta içinde İsrailliler birkaç yüz Filistinliyi şehit etti ve binlerce kişiyi yaraladı. Aksa intifadası olarak da bilinen Filistin ayaklanmasının, yani bu intifadanın nedeni hakkında birçok spekülasyon yapıldı. İsrail Başbakanı Ariel Sharon'un Meşide Aksa'ya tartışmalı ziyareti gibi. Ariel Sharon'un Müslümanların en kutsal dini mekanlarından birine yaptığı provokatif ziyaret, şüphesiz Filistin halkının öfkesine ve üzüntüsüne neden oldu. Ancak bu mesele İsraillilerin uzun yıllar boyunca uyguladığı baskıyla birlikte barut deposunu ateşe veren bir kıvılcım gibiydi. Sharon, ikinci intifada öncesinde Filistin halkının ayaklanmasını bastırmıştı. Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın İsrail tarafından işgali sırasında Sharon önderliğinde İsrail rejimi tarafından bastırılan ayaklanmalar yaşandı. Bu yorumlarla intifadayı belirli bir olaya göre özetlemek, ya Filistin tarihinin yanlış okunmasından ya da anlayış eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Eylül 2000'deki intifadanın asıl nedeni nefret ve öfke dolu bir İsrailli liderin kutsal bir dini mekana yaptığı ziyaretten daha derinlere uzanıyor. Filistin halkının tüm ayaklanmalarının nedenleri Filistin topraklarının işgalinde ve gaspında aranmalıdır. Toprak gaspının sürekliliği Filistin halkının tüm ayaklanmalarının ana sebebidir. Irkçı rejim barış ve şiddet gibi ikili ve düşmanca çözümler kullandı. Filistinlilerin barış teklifini reddettiğini ve şiddet yoluna adım attığını dünyaya duyurmak istiyordu. İsrail'in bu barış oyununun asıl hedefi ise bölgede yaşayan Filistin halkına karşı sorumluluğunu hesaba katmadan toprağı, kaynakları ve ekonomi kontrolünü elinde bulundurmaktı. Sohbetimizin devamında 1967'den sonraki yıllara kadar Filistin halkı üzerindeki Siyonist kontrol sisteminin gelişiminin çeşitli aşamalarını ele alacağız. Doğrudan askeri müdahaleden, uzaktan kontrole, yani Oslo Anlaşması hükümlerine doğru gerçekleşen evrim. Filistin özerk yönetiminin, Filistinlilerin günlük yaşamlarının sorumluluğunu üstleneceğini belirten bir hüküm. Ancak gerçekte tamamen İsrail hükümetine bağımlı olmaya devam ediyor. Tanınmış Filistinli insan hakları avukatı ve aktivisti Raja Shehade, ırkçı rejim İsrail'in işgal stratejisinin ayrıntılı bir analizini yaptı. Raja Shehade, El Hak adlı ilk Filistin insan hakları örgütlerinden birini kurdu. O, İsrail'in işgal altındaki topraklar üzerindeki kontrolünün 1967'den günümüze kadar 4 ana aşamada geliştiğine inanıyor. İlk aşama 1967'den 1971'e kadar sürdü. Bu aşamada Siyonist rejim insanların hareketlerini kontrol etmek, toprakların ve doğal kaynakların kamulaştırılmasını ve işgal altındaki topraklarda Filistinlilerle doğrudan temas halinde olan tüm idari örgütlerin kontrolünü sağlamak için ordunun hazırlanmasına ve uygulanmasına adanmıştı. Bu süreç işgal altındaki topraklarda konuşlu, ırkçı İsrail ordusunun komutanlığı tarafından verilen askeri emirlerle yürütülüyordu. Uygulanmasının devamında Filistin topraklarında yaşayanlar için yürürlüğe girdi. İsraillilerin bu eylemindeki vahşi doğasını gösteren pek çok örnek bulunmaktadır. Bunlardan biri 1967 tarihli Askeri Emir 58'dir. Bu kararnamede bir kişinin savaş sırasında fiziksel olarak orada bulunmaması durumunda aile üyeleri mevcut olsa bile İsrail hükümetinin onun mallarına ve evine el koymasına izin veriliyordu. İsrail bu kararnameye dayanarak birçok toprağı bu şekilde gasp etti. Daha sonra gasp edilen aynı topraklarda Yahudi yerleşim yerleri kurdu. 1978'e kadar Golan Tepelerindeki Yahudi yerleşimi için kullanılan İsrail topraklarının %40'ı aslında zorla gasp edilen mülklerdi. İsrail'i yetkililer önceki eylemlerle tam koordinasyon içinde başka askeri emirler de yayımladı. Askeri yetkililere Batı Şeria'nın su kaynakları, yönetimi ve kullanımı üzerinde tam kontrol verilmesini öngören kararnameler gibi. Raca Şahade'nin bahsettiği ikinci aşama 1971'den 1979'a kadardı. Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerleri bu aşamada başladı. Irkçı rejim yetkilileri Yahudileri işgal altındaki Filistin topraklarına yerleşmeye teşvik etti. Yerleşimler askeri açıdan çok önemliydi. Çünkü Filistinlilerin farklı bölgelerinin birliği ve komşuluğunu yok ediyordu. Diğer yandan İsraillilerin Filistin topraklarını daha fazla gasp etmesi ve tecavüzüne imkan sağlıyordu. Üçüncü aşama 1979'dan 1981'e kadar uygulamaya geçti. Filistinlileri yeni bir sivil İsrail hükümetinin yönetimi altına sokan bir kararname. İsrail, medeni ve sivil örgütleri ve ofisleri belirleyip, bunlar üzerinde tam kontrol sağladı. Bu işgal altındaki bölgelerdeki İsrailli yerleşimcilerin, İsrail'in kendi medeni kanunları tarafından tamamen korunduğu bir dönemdi. Aslında daha önce yaşanan ayrımcılık artık yasal ve meşru bir hale gelmişti. Şahadeye göre dördüncü aşama ise 1981 yılında başladı. Bu aşamada İsrail'in Batı Şeria'nın büyük bir kısmı üzerindeki kontrolü sağlam bir şekilde tesis edilmişti. Aslında İsrail, Filistin ekonomik sistemine ve onun İsrail rejimiyle olan ilişkisine odaklandı. İsrail, karmaşık bir vergilendirme ve gelir toplama sistemi uyguladı. Filistin'de gerçek ekonomik kalkınmayı imkansız kılacak şekilde, yani Filistin ekonomisini kendine bağımlı tutacak şeyler yaptı. Aslında şahadenin dört aşamasına bir aşama daha eklenebilir. 1993 yılında Oslo Anlaşması ile başlayan süreç, 2000 yılında ikinci intifadanın patlak vermesine kadar devam etti. Ayaklanma, İsrail'in Filistin halkı üzerindeki baskı ve tahakkümünün mantıksal bir sonucuydu. Siyonist rejim, İşgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilerin içinde bulunduğu kötü durumun sorumluluğundan ikiyüzlü bir şekilde kaçındı. En kötüsü ise askeri, ekonomik ve siyasi kanunlarla Filistin üzerinde mutlak kontrole sahipti. Ve sonuç olarak İsrailliler işgal altındaki toprakları bu dört aşama halinde tamamen kendi kontrolleri altına aldılar. Böylece Filistin halkı yoğun nüfuslu, birbirlerinden ayrılmış merkezlerde yaşamaya mecbur edildiler. Filistinlilerin yaşadığı merkezler Yahudi yerleşim yerleri ve İsrail'in kestirme yolları ile birbirinden ayrılıyordu. Bu rejimin İsrailli generali ve başbakan yardımcısı Yigal Alon, 1967 savaşından sonra Alon planını oluşturdu. Bu planda Filistinlilerin Batı Şeria topraklarının 1/3'ünün İsrail'e katılması talep ediliyordu. İşgal rejimi bu şekilde Batı Şeria'nın doğu kesiminde yerleşim birimleri inşa edebilirdi. Bu nedenle Kudüs'ün doğusundaki yaşayan binlerce Filistinli kuşatıldı ve mahallelerini kalkındıramadılar. İsrail İşçi Partisi ise Alon'un planını sadakatle uyguladı. 1977'de bazı yeni programlar sunuldu. Tüm planlar toprağı kontrol etmeyi ve Filistin'in gerçek sakinlerine karşı sorumluluktan kaçmayı amaçlıyordu. Daha sonraki yıllarda Ariel Sharon tarafından aynı hedeflere yönelik planlar sunuldu. Sharon'un planları yeni yerleşim yerlerini Ürdün kıyısındaki yerleşim yerlerine bağlayacak devasa doğu-batı otoyollarının inşasını gerektiriyordu. Daha sonra Uluslararası Siyonist Örgüt 5 yıllık kapsamlı bir plan sundu. Bu programda örgüt, Batı Şeria'daki yoğun nüfuslu Filistin merkezlerinin çevresinde ve arasında daha fazla Yahudi yerleşim yeri inşa edilmesi çağrısında bulundu. Geçtiğimiz 10 yıllar boyunca bu katı plan sürekli takip edildi. Uluslararası Siyonist Örgüt'ün stratejisi bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Zira bu plana göre Filistin şehirleri arasında şehir halkını birbirinden ayırmak için Yahudi yerleşim birimleri inşa ediliyordu. Irkçı rejim bu Şom hedeflerine daha çabuk ulaşmak için başka planları da değerlendirdi. Bu rejim, yürütme konseyinin Filistin halkı tarafından seçileceği ve Ramullah veya Beit Lahim'de yer alacağı bir plan sundu. Bu konsey, bu bölgelerin iç işlerini kontrol ediyordu. Filistin'in dış politikası, sınırları ve ekonomisi İsrail rejiminin kontrolünde kalıyor. Bu plan, Batı Şeria ve Gazze şeridinde yerleşik Filistin yönetimini öngören 1978 Camp David anlaşmalarıyla tamamlandı. Barış görüşmeleri 1993 yılında Oslo anlaşmaların imzalanmasından sonraki yıllarda da devam etti. Ancak gaspçı rejim yerleşimlerin hızını arttırdı. Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri Filistinli nüfus merkezlerini ayırmak, trafiği kontrol etmek ve Filistin şehirlerinin doğal büyümesini önlemek için inşa ediliyordu. 1944'ten günümüze dek Yahudi yerleşim birimlerinin nüfusu kat kat artış gösterdi. Oslo Anlaşması'nın bir diğer kısmı ise Yahudi yerleşim birimleri ile İsrail şehirleri arasında köprü görevi görecek devasa otoyolların inşasıydı. Bu otoyollardan geçmek sadece İsraillilerin hakkıydı. Filistinlilerin plakalarının Yahudilere göre farklı olması, Filistinlilerin otoyola girmesinin engellenmesini kolaylaştırıyordu. Otoyolun 50 metre yakınında Filistinlilerin inşaat yapması da yasaklandı. İsrail, Oslo mütabakatı sonrasında gasp edilen topraklarda yüzlerce Filistinlinin evini yıktı, yüzlerce kilometreden fazla otoyol inşa etti ve işletmeyi açtı. En üzücü ve acı tarafı da şu ki, Filistinlilerin Kudüs'e veya işgal altındaki İsrail topraklarına seyahat etmek için İsrail askeri yetkililerinden izin almaları gerekiyordu. Irkçı rejim 10 yıldan fazla bir süredir Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki her türlü geliş gidişi yasakladı. Abluka sisteminin yanı sıra kontrol noktalarının insanlık dışı sonuçları da vardı. Ardından bölgeye mal gönderilmesinin yasaklanması Filistin ekonomisini çökertti. Öyle ki Filistin malları yalnızca İsrail'den ithal edilebiliyor ve ihracatının İsrail'den başka varış noktası yoktur. Aslında Filistin'in diğer ülkelerle gerçek ticareti mümkün değildir. Bu kontrol İsrailliler tarafından tamamen kasıtlı ve aleni bir şekilde yapılıyordu. Para, Filistin halkı için İsrail'in elindeki bir başka baskı aracıdır. İsrail, saçma sapan Oslo Anlaşması'na başvurarak vergileri kendisi topluyor ve her ay Filistin Özerk Teşkilatı'na veriyordu. İsrail herhangi bir nedenle bu parayı ödemeyi bırakırsa Filistin hükümeti büyük bir mali krize girecek. Tam da ikinci intifadanın başlangıcından bu yana bu kriz Filistin Özerk Teşkilatı'nı kapsamını aldı. Tüm bunlarla birlikte saldırgan İsrail rejimi su, elektrik, telefon gibi temel hizmetler, hatta Filistin internet hizmetleri üzerindeki kontrolünü de kendi kontrolünde tutuyordu. Mevcut şartlarda İsrailliler Filistinlilerin yaşam standartlarını büyük oranda düşürdü. Akabinde Filistin'deki işsizlik oranı birkaç kat arttı. Öyle ki çoğu Filistinli yoksulluk sınırının altında bulunuyordu. Evet, tüm bu duyduklarınız mazlum Filistinlilerin dünyasıydı. İsraillilerin kendi topraklarındaki Filistinliler için yarattığı sefil bir dünya. Bütün bu koşullar Oslo Barış Anlaşması'ndan sonra giderek daha da kötüleşti. İşgal altındaki Filistin'deki Yahudi yerleşimcilerin durumu ise her geçen gün daha da iyi oluyordu. Aslında barıştan dem vuran Oslo Anlaşması, Filistinlilerin yaşamını daha da zorlaştırmaktan başka bir işe yaramadı. Hatta bu anlaşma, İsraillilere Filistin'in daha fazlasını işgal etme yönündeki hain planlarını hayata geçirmeleri için fırsat bile verdi. İsrail'in sadece barıştan yana olduğunu dünyaya göstermek için aldatmaca bir plan. İşgalci rejim baştan beri ne yaptığını ve sonuçlarının neler olacağından haberdardı. Bu politikalar yan etkileri ve kasıtsız değil, Filistinlilerin İsrail tarafından kolektif olarak cezalandırılmasına yönelik bilinçli bir stratejiydi. İsrail yetkililer günümüzde de politikalarının tüm Filistinlileri ezmek için tasarlandığını kamuoyuna açıklamayı sürdürüyor. Toplu cezalandırma politikası muhtelif biçimlerde görülüyor. Askeri müdahale bunun en vahşi ve en şiddetli şeklidir. İsrail ordusunun sivil yerleşim alanlarına saldırısı ve binlerce Filistinli kadın ve çocuğun öldürülmesi bu eylemler arasında yer alıyor. 4 Mart 2002'de İsrail elebaşı Ariel Sharon çok açık bir şekilde şu ifadeleri kullanmıştı. İsrail, Filistinlilere çok ağır darbeler indirmeli. Onlar darbelerin ağırlığını hissedene kadar ağır kayıplar verdirmeyi sürdürmeli. Cani rejim, Filistin silahlı kuvvetlerinin silahlı çatışma sırasında onlara canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle çocukların öldürdüğünü defalarca iddia etti. Ancak gerçekler başka şeyi gösteriyor. Örneğin 2002'de çocuk ölümlerinin çoğu çatışmalarda yer almadıkları durumlarda meydana geldi. Tüm deliller cinayetlerin silahlı çatışmanın olmadığı bir ortamda gerçekleştiğini gösteriyor. Uluslararası Çocukları Koruma Örgütü'nün Filistin Şubesi 2002'de çok sayıda çocuk cinayeti vakasını inceledi. Örgüt, protestoların açıklamalarını 3 farklı kaynaktan inceledi. Bunlar İsrail ordusu, İsrail'in İngilizce yayımlanan başlıca gazetelerinden biri olan Jerusalem Post gazetesi ve görgü tanıklarının ifadelerinden oluşuyordu. Araştırmalar İsrail rejimi ordusunun resmi raporları da dahil olmak üzere her 3 kaynağında oy birliğiyle şunu belirttiğini gösteriyor. Bu çocuklar İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünde kesinlikle silahlı çatışma yoktu. İsrail güçlerinin tank ve helikopterlerle yerleşim alanlarını aralıksız ve hedefsizce bombalamaları nedeniyle çocuklar öldürülmüştü. Başka bir girişim ise konutların askeri buldozerlerle yıkılmasıdır. Yıkım sırasında evlerde mahsur kalan çocuklar, binaların enkazın üzerlerine çökmesi sonucu tuğla ve demirlerin ağırlığı altında can vermişti. Filistin'de uzun vadeli askeri yönetim ve kontrol noktaları şeklinde başka cezalar da uygulanıyordu. Binlerce Filistinli zorla evlerine hapsedilmiş, evlerinden dışarı çıkacak olurlarsa öldürüleceklerdi. Mevcut koşullar oldukça zordur. Öyle ki en sıradan işlerin yapılması bile imkansız hale gelmişti. Çocuklar ve öğretmenler okula gidemiyor, hastalar hastanelere gidemiyor, işçiler iş yerlerine gidebilmek için, polis kontrol noktalarını geçebilmek için uzun süre yollarda kalıyorlar. İsrail halkından her zaman kontrol noktalarının Filistinlilerin yaşamaları üzerindeki olumsuz etkilerini idrak etmelerini isteyen İsrailli gazeteci gözlemlerini şöyle anlatıyor. Hastalar, yaşlılar, çocuklar ve hamile kadınlar her gün vahşice ve acımasızca işkencelere maruz kalıyor. Askerlere taş atan çocuklara kurşun sıkıldı. Kontrol noktalarını aşmaya çalışan sürücülere ateş ediliyor. Bitmek tükenmek bilmeyen ilaç ve doktor bekleyişlerine dayanamayan hastalar tedavi edilemeden hayatını kaybediyor. İsrailli Arap yazar Salman Natur acı bir sahneyi şöyle anlatıyor. Kontrol noktalarından birinde geçiş bekleyen ambulansın siren çalarak geçiş yapacağını gördüm. Fakat siren durduruluncaya kadar geçiş izni verilmedi. Sonunda Salman Natur hastanın ambulansta öldüğü haberini aldı. İsrail'in düşmanca politikalarının işgal altındaki topraklardaki Filistinlilerin sağlığı üzerinde de yıkıcı etkisi olmaktadır. Birkaç aylık çocukların çoğu kronik yetersiz beslenmeden acı çekiyor. Araştırmalar yetersiz beslenme oranlarındaki artışın İsrail'in gidiş gelişlerdeki kısıtlamalarından kaynaklandığını gösteriyor. Çocuklar Filistin ekonomisinin ve tıbbi sisteminin çöküşünden en fazla etkilenen kesim sayılır. Saldırgan rejimin çok tehlikeli olan toplu cezalandırma politikasının bir diğer örneği de utanç duvarının inşa edilmesiydi. 2003 yılında İsrail 8 metre yüksekliğinde beton bir duvar inşa etmeye başladı. Dışarıdan hapishane duvarına benzeyen bir duvar. Bu duvar gasp edilen arazilerin üzerine inşa edildi. Söz konusu duvar Filistin'in tüm bölgelerini birbirinden ayırıyor. Başka bir ifadeyle bu plan Filistinlilerin temel hayatı kaynakları olan tarım arazileri ve su kaynaklarıyla bağlantısını kesmiş, duvarı geçmek için de izin almak mecburiyetinde kalmışlardır. Söz konusu duvar, işgalin başladığı 1967 yılından bu yana İsrail'in kalıcı politikası olmuştur. Tüm bunlar, işgalci rejimin Filistin halkına ve işgal altındaki topraklarına dayattığı kontrol sisteminin evrimiyle paralellik gösteriyor. Değerli dinleyiciler, Çalınan Çocukluk isimli podcastimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Bugünkü sohbetimizde Aksa İntifadası'nın temelleri ve İsrail rejiminin Filistin halkı üzerindeki kontrol sistemini mümkün olduğunca tamamlama yönündeki eylemleri ve bu rejimin her eyleminin işgali sürdürme ve işgal altındaki topraklarda daha fazla kontrol sağlama politikalarının bir parçası olduğuna değindik. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Hep birlikte dinleyelim. Şimdi sıradaki mektuplarımıza geçelim isterseniz.
Merve Avcı isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında Müslüman aleminin yüreği acı çekiyor. Gazze aylardır işgalci İsrail'in saldırı ve ablukası altında açlık ve kıtlığa sürükleniyor. Son olarak hafta içi gerçekleştirilen katliama dünya bir kez daha sessiz kaldı. Gazze kentinin güneyindeki Nablusi kavşağı yakınında İnsani yardım almayı bekleyen Filistinleri hedef alan saldırıda yüzlerce Filistinli hayatını kaybederken yüzlercesi yaralandı. Dünya ise yaşanılan bu zulüm ve katliama sessiz kalmayı tercih ediyor. İsrail katliamlarına devam ederken Filistinler en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi.
Evet, maalesef yine içimiz burkularak bu cinayet ve soykırım haberlerini dinliyoruz. Bu haberlerin gelmesi içimizi burkuyor, bu başka şey. Bir taraftan da mübarek Ramazan ayında yine bu cinayetlerin tüm şiddetiyle ardı arkası kesilmeden devam etmesi vicdan sahibi bütün yürekleri parçalıyor, sızlatıyor. Doğal olarak biz de öyle. Gerçekten en azından mübarek Ramazan ayında bu ayın hürmetine, artık bu savaşlara, katliamlara, bu soykırıma dur demenin zamanı gelmiş de geçmiş bile yani. İslam ülkeleri harekete geçmesi lazımken maalesef herkes seyrediyor gibi. Üzülerek, elimizden de bir şey gelmiyor. Gerçekten acı vererek, yani üzülerek okuyoruz. Bilemiyorum. Ümit ediyoruz ki en kısa zamanda Allah'ın da yardımıyla ve İslam ülkelerinin de desteğiyle artık Siyonistlerin bu zulmüne, vahşetlerine, cinayetlerine bir son denilebilir. Bakalım dinleyicimiz mektubunun devamında neleri yer vermiş. Yapılan bu soykırım hareketinde 2,3 milyon nüfuslu Gazze şeridinde insani felaket yaşanıyor. Bugüne kadar 30 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarılırken 70 binin üzerinde insan yaralanmış. Ancak atılan ağır bombalardan, yıkılan binaların enkazlarında hala binlerce Filistinlinin kaldığı bildiriliyor. Evet, maalesef enkaz altında hala sürülerce, yüzlerce belki Filistinli can vermek zorunda kalıyor.
Gerçekten çok üzüntü vericidir.
Çok acı bir gerçek. İsrail güçleri o bölgeyi tamamen muhasara altına almış. Yaralıları enkaz altından çıkarmalarına dahi müsaade edilmiyor. Aç, susuz insanlar, gerçekten facianın ötesinde bir durum. Yani yaşayan bilir. Bizler sadece gördüklerimizle yetiniyoruz. Allah yardım etsin ve bir an önce bu zulümden kurtarsın Filistin halkını
İnşallah.
Diyoruz. Dinleyicimize mektubundan dolayı teşekkür ediyor. Selam ve dualar yolluyoruz. Sıradaki mektuplarımıza geçelim isterseniz.
Cemil Doğan isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Empati veya eş duyum, bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek demektir. Kendi duygularını başka nesnelere yansıtmak şeklinde tanımlanabilir. İnsanoğlu içinde bulunduğu durumlarda ya da karşılaştığı sorunlarda empati kurup kendi bencil düşüncelerinden vazgeçebilse, dünya daha da yaşanılabilir bir yer olacaktır. Savaşlar, kavgalar ve buna benzer birçok çatışmanın temel sebeplerinden bence empati yetersizliği yatıyor. Empati kurup haklının yanında olsak, doğruyu kabul etsek, kişisel çıkarlarımızı göz önünde bulundurmayacak şekilde davranışlar sergilesek, çatışmalar yok denecek kadar az bir boyuta indirgeneceğini öngörmekteyim. Çünkü empati, İnsanım diyebilmenin, huzurun olmazsa olmaz özelliği.
Evet. İsterseniz dinleyicimizin mektubuna ben devam edeyim. Biraz uzun bir mektup.
Buyurun.
Empati insanları birbirine yakınlaştırır. Empati iyileştirir. Empati güven inşa eder. İletişimi güçlendirir. Kendini yargılamak, kendini başkasının yerine koyup yargılamak, insanların yapabileceği ve bu sayede kainatı daha iyi anlayabileceği kişisel davranışlardır. Kendinin içine girip kendini yargılayabilen insan, kainatı çok daha güzel yerlere getirebilir. Empati kuralım, yaşadığımız dünyayı çok güzel bir noktaya getirelim. Evet, biz de dinleyicimizin bu güzel sözlerine katılıyoruz. Empati sergileyerek dünyayı çok güzel bir şekilde görmek, çok güzel olaylara şahit olabilmeyi ümit ediyoruz. Dinleyicimize bu güzel mektubundan dolayı teşekkür ediyor, mektuplarının devamını bekliyoruz.
Hilmi Çelik isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Kendimizin çalıp kendimizin oynadığı işlerden ne zaman vazgeçeriz acaba? Ya da bu işler neden böyle diye düşünüyor muyuz? Neden çalan da oynayan da biziz? Hiç düşündük mü? Hadi çalan biziz. Oynayanlar neden hep aynı? Toplumsal işlerde katılımcılıktan daha önemli ne olabilir ki? Başkaları olmadan bu işlerin ne anlamı var sizce? Başkalarını dahil etmeden, başkalarına anlatamadan, başkalarının gönlünü kazanmadan, başkalarını eğitmeden, başkalarını gönüllü hale getirmeden, başkalarını da çalışan kadroya dahil etmeden yaptığımız işlerin ne kadar anlamı olabilir ki? Tebliğ hareketi olduğunuzu iddia ediyorsanız başkalarına ulaşmanız gerekir. Ulaşamıyorsanız o zaman ciddi bir öz eleştiri yapmanız gerekir. Tepeden tırnağa yöntem ve metotlarınızı gözden geçirmeniz gerekir. İnsanların sizi anlamadığını düşünüyorsanız o zaman yine aynı şekilde ciddi bir sorgulama içerisine girmeniz gerekir. Belki de siz insanlara anlatamıyorsunuzdur. Eğer siz kendi yetiştirdiğiniz dava adamları ile bile iletişim sorunları yaşıyorsanız problem bambaşka boyutlara ulaşmış demektir. Eğer siz kendi dava kardeşlerinizi inandığınız davada koşturtamıyorsanız problem artık çözülemez noktaya doğru şaha kalkmış demektir. Özetle insan kaynağını bile yönetmekten aciz bir yapıdan hayırlı ve faydalı işler çıkmaz.
Evet, Hilmi Çelik isimli dinleyicimiz mektubuna şu şekilde devam etmiş. Sadece sosyal işlerde değil, aklınıza gelebilecek her türlü işte, bir görevde uzun yıllar kalmak, çözümsüzlüğün en temel işaretlerindendir. Yani taze kan hamleleri zamanında yapılan görev değişiklikleri problemlerin çözülmesine ciddi katkı sağlayabilecek hareketlerdendir. Bu durumu bir teşkilatta uzun yıllar görev yapmış herkes çok iyi bilir. Eğer problemleri çözmek, içinde bulunduğumuz yapıyı her geçen gün geliştirmek istiyorsak, özellikle sizin gibi düşünenlere değil, sizin gibi düşünmeyenlere kulak vermek gerekmektedir. Farklı fikirlerin olmadığı bir toplantı masasında aslında o toplantıyı yönetenden başka kimse yoktur. Özellikle de başkanlık makamında olan kişilerin küsmek, darılmak, alınmak, bozulmak gibi hakları yoktur. Tek bir insanı bile kaybetme lüksleri asla yoktur. Bunu başaramayan bir başkanın yapacağı en hayırlı hareket, oturduğu koltuğu acilen terk etmek olmalıdır. Evet, dinleyicimizin mektubundan dolayı teşekkür ediyor, selam ve dualar gönderiyoruz. Maalesef süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz, diğer mektuplara yer veremeyeceğiz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parsurey.ir olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkishadabliyaz.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir, ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098-21-22-16-27-53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098-21-22-01-36-82 numaralı telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/6767 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Ayrıca Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Programımızın sonunda Mustafa Örs, Aykut Şenses ve Naşide Bahar adlı dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken, her türlü görüş, istek ve eleştirilerimizi turkishadabliyaz.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber olabilmek ümidiyle mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Önceki sohbetimizde Allah'ı anma ve zikretmeden bahsetmiştik. Bugünkü sohbetimizde ise zikrin faydaları hakkında günümüze dek gelen hadisler üzerinde durmak istiyoruz.
İnsanın Allah'a yönelmesi ve sonsuz güç kaynağına bağlanması yaşamı üzerinde derin etkileri olan bir durumdur. Yüce Allah kendisini anmanın ve zikretmenin gönüllerin aydınlanmasına ve uyanmasına vesile olduğunu buyuruyor. Nitekim A'raf suresinin 201. ayetinde şöyle okumaktayız. Takvaya erenler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp hemen gerçeği görürler. İnsan kalbi Allah'ı andığı kadar ilahi nurla aydınlanır. Gerçekte burada iki yönlü bir ilişki söz konusudur. Yüce Allah, Bakara suresinin 152. ayetinde ise şöyle buyurur. Öyleyse siz beni ibadet ile anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın bana nankörlük etmeyin. Yani insan her ne kadar düşüncede, sözde ve amelde Allah'ı anarsa, Yüce Allah katında değeri ona göre önem kazanır ve artır. Böyle bir insanı ilahi nur sarar ve yaşamında yolunu aydınlatır ve kurtuluşa ve kemale ermesine vesile olur.
Tahran Radyosu.
Allah'ı anmanın zaman ve mekanla sınırlı olmadığı belirtilmelidir. Bu yüzden insanlar sürekli Yüce Allah'ın varlığını anmaları gerekir. Yüce Allah Nisan suresinin 103. ayetinde şöyle buyuruyor. Namazı bitirince de ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken daima Allah'ı anın. Bu ayetten anlaşıldığı üzere Allah'ı zikretmenin sadece zikretmenin en önemli mıstakı olan namaz sırasında geçerli olduğunu düşünmemek gerekir. İnsan yaşamının her anında Allah'ı zikredebilir. Nitekim Hazreti Ali aleyhisselam da oğlu İmam Hasan aleyhisselama değerli vasiyetinde bu noktayı hatırlatırken şöyle buyuruyor. Her haldeyken Allah'ı an. Rivayetlere göre İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sahabeye şöyle buyurmuştur. Acaba size sizlerin daha yüce dereceleri olan ve sizi Allah katında daha pak yapan ve paradan, puldan, altından ve gümüşten daha değerli olan ve Allah yolunda cihad etmekten daha iyi olan amelin hangisi olduğunu söylememi ister misiniz? Sahabe, evet ya Resulallah şeklinde karşılık verir. Allah Resulü şöyle buyurur. O amel Allah'ı bol bol zikretmektir.
Allah'ı anmak ve zikretmekten başka Allah'ı anmak üzere düzenlenen oturumlar ve meclislerde özel itibar ve değere sahiptir. İçinde insanın kalbi Allah'a yönelik ve Hak Teala'nın sıfatları zikredilen her türlü meclis, pak ve salih insanların ilgisini çektiği gibi Yüce Allah'ın da ilgisini çeker. İslam peygamberi şöyle buyuruyor: "Hiçbir grup yoktur ki Allah'ı zikrederken melekler onları sarmasın ve Allah rahmeti üzerlerine olmasın ve gönülleri huzura kavuşmasını, vaatları onlarla beraber olanlarla birlikte anılmasın." Yine Allah Resulü bir başka yerde ise zikir meclislerinin önemi hakkında şöyle buyuruyor: "Ne zaman cennet bahçelerini ve bostanlarını bulursanız oralarda gezinin." Sahabe, "Ya Resulullah, cennet bahçeleri hangisidir?" diye sorunca Allah Resulü zikir meclisleri şeklinde karşılık verir.
İslam peygamberinin bu sözü talim ve terbiye bakımından önemli bir noktaya işaret ediyor. O da zikir meclislerinin insanın kemale erme yolunda hareket etmesine katkı sağlamasıdır. Gerçekte sıradan insanlar bazı dini görevlerini ve vecibelerini tek başına yerine getirmek istemez. Ancak yanlarında başkalarını da görünce içlerinde bunun için bir şevk oluşur. Buna göre İslam peygamberi zikir meclisi veya dinin anılması veya ihya edilmesi için düzenlenen her türlü meclisi cennet bahçelerine benzetmiştir. Allah Resulü şöyle buyurur: "Kim ki Allah katında kıymetini bilmek istiyorsa önce Allah'ın onun nezdindeki kıymetine baksın." Herkesin Allah katında derecesi Allah'ın onun nezdindeki derecesi ile orantılıdır. Nitekim sizin malikinizin gözünde en üstün amelleriniz ve en pak olanları ve en etkili olanları ve derecenizi yükseltecek olan ameliniz Yüce Allah'ı zikretmektir. Çünkü Allahu Teala da "Ben beni ananların yanındayım" diye buyurmuştur.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizi dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.pastoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Moskova'da düzenlenen terör saldırısında çok sayıda Rus vatandaşın hayatını kaybetmesinden dolayı Rusya hükümeti ve halkına başsağlığı diledi. Moskova'nın yakınında yaşanan kanlı terör saldırısına tepki olarak Rusya Devlet Başkanı Putin bir günlük yas ilan etti ve bu saldırının faillerinin ağır şekilde cezalandırılacağı tehdidinde bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Hint Okyanusu'nda İran, Rusya ve Çin'in ortak deniz devresi yapacağını duyurdu. İran Ev Aletleri Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri ülkenin beyaz eşya sektöründe 400 milyon dolarlık ihracat ve üretim artışını açıkladı. İran'ın Tahran'da yer alan ulusal sembolü Azadi Kulesi küresel dünya saati etkinliğiyle eş zamanlı olarak dün akşam söndürüldü. Minakari İran'ın kadim ve popüler sanatlarından biri olup halen pek çok sanatçı bu alanda sanat eserleri yaratmaktadır.
Nakşirüstem, İran'ın kadim tarihin 3 dönemine ait değerli miras, İran'ın güneyindeki Fars ilinde yer alıyor ve bugünlerde Nevruz turistlerine ev sahipliği yapıyor. Gazze Savaşı'nda şehit sayısı 32.142'ye çıktı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsde.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।